Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemi açısından yoğun bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Suriye'deki iç savaşta siyasi belirsizlik dallanıp budaklanırken insani kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Kan gölüne dönen Halep'te Esed ve Rusya katliamlarını iyiden iyiye artırmış vaziyette. Başta Halep'teki son durum ve genel anlamda Suriye'deki iç savaştaki tabloyu değerlendireceğiz inşallah. Bir türlü gerçekleşmeyen Musul operasyonu hazırlıklarında son durumu değerlendireceğiz. Yine Irak yönetiminin Türkiye'ye karşıtı açıklamaları, Ankara'nın operasyona katılma şartlarını ele alacağımız diğer konu başlıklarından olacak inşallah. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de ekonomik darbe vurmaya kalkışan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Kararın ekonomik mi yoksa siyasi mi olduğu çok tartışıldı. Başta Moody's olmak üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının manipülatif emellerini değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile Suud'un arası yeniden gerilmiş vaziyette. Suud Arabistan'ı 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutma yolunu açan tasarı Obama'nın vetosuna rağmen Temsilciler Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Riyad tasarı yasalaşırsa ABD'deki tüm varlıklarını satacağını açıklamıştı. Riyad'ın yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor. ABD seçimleri üzerindeki derin devlet etkisi tartışılıyor. ABD derin devleti ne yapmak istiyor? Kimler var bu derin yapılanmanın arkasında? Bu alanda neler yazılıp çiziliyor uluslararası analizlerde? Evet, haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmeleriyle programımızı nihayete erdireceğiz. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Merhaba kıymetli dinleyenler. Suriye ve Irak eksenli gelişmeler uzun zamandır olduğu gibi dünyanın en önemli gündemi olmayı sürdürüyor. Suriye'deki kriz üzerinden yürüyen uluslararası güç mücadelesinde ipler iyiden iyiye gerilmiş durumda. Savaş hem siyasi arenada hem cephede bütün hızıyla devam ediyor. Bölgedeki küresel iktidar paylaşımının nereye doğru evrileceği, daha derinleşip derinleşmeyeceği, nerede duracağına ilişkin sağlıklı bir öngörüde bulunmak gerçekten çok güç. İşin sonunun nereye varacağına ilişkin karamsar, hatta korkutucu tahminler, analizler çok daha baskın bir vaziyette seyrediyor. Halep'te oluk oluk akan kan dünyanın çok da umurunda değil açıkçası. Uluslararası toplum Esed rejiminin Rusya ile ortaklaşa gerçekleştirdiği katliamı izlemekten ve kuru kuruya kınamaktan başka bir şey yaptığı yok. Çünkü uluslararası toplumun bölgedeki insanlık dramının önüne geçmek gibi bir derdi yok. Öncelikleri farklı. Öncelik akan kanı durdurmak, yaşanmakta olan tarihin en büyük insanlık dramını sonlandırmak değil. Öncelikler çok daha stratejik. Hesaplar ülkelerinin çıkarlarına göre yapılıyor. Kendilerinden olmadığı sürece canların kıyılması, yüz binlere ulaşması, bu rakamların milyonlarla ifade ediliyor olması mesele olarak görülmüyor uluslararası camia tarafından. Tarihin en büyük insanlık dramının derinleşmesine neden olsa da yönetilebilir bir kaos politikası, bir strateji olarak devreye sokulabiliyor. Tıpkı Obama yönetiminin yaptığı gibi. Evet, Suriye'deki tablo ne yazık ki bu kadar vahim. Suriye'yi konuşacağız ağırlıklı olarak uzun zamandır konuştuğumuz gibi. Ali Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, gerçekten de Suriye'deki insani kriz derinleşiyor, siyasi kriz de hakeza. Halep'teki insanlık dramı karşısındaki bir duyarsızlık, içselleşmiş durumda açıkçası bir tepkisizlik söz konusu. Rusya Halep'te yeni bir Grozny kıyımı yapıyor, yorumları yapılıyor. İsterseniz Halep'teki insanlık dramıyla başlayalım Suriye'yi konuşmaya.
Evet, Halep adeta bir harabeye dönmüş bir şehir konumunda. Esed rejimi taraftarlarının yaşadığı mahalleleri bir kenara bırakacak olursak, ki orada her şey günlük gülistanlık gözüküyor, ama muhaliflerin kontrol ettiği bölgeler viraneye dönmüş durumda. İnsanlık aleminin ortak ittifak ettiği hastaneler, fırınlar, çocuk parkları, pazar yerleri gibi tamamen sivil alanların teamüden bombardımana tabi tutulması ve artık 70'li, 80'li, 100'lü rakamlarla can kayıplarının olması ve bunun da dünyanın gözü önünde yapılıyor olması ve Birleşmiş Milletler'in, dünyadaki bütün siyasi teşkilatların buna seyirci kalması dünya tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Peki neden bugün Halep operasyonunda rejim ve Rusya abandı? Olayların akışına baktığımızda Fırat Kalkanı harekatıyla Türkiye bir taraftan Amerika'nın ve batılı müttefiklerinin kurmuş olduğu bir terör koridoru vardı. Oraya bir kama gibi saplanarak, Cerablus'tan girerek onların o senaryosuna bir adeta takoz koydu. Diğer taraftan Membiç ve Elbap'ı muhtemelen ele geçiren, kontrolü sağlayan ve orada Cerablus'ta gördüğümüz gibi elektrik, su, eğitim, insani hizmetlerin yapıldığını gören dünya, Türkiye'nin işte koalisyon güçleri adı altında 25'e yakın ülkenin yıllardır havadan bombalayıp da hiçbir şey yapamadığı bu coğrafyada Türkiye'nin kısa bir süre içerisinde, bir aylık bir süre içerisinde araziyi tamamen DAEŞ'ten temizleyip arkasından da insani bir takım hamleler yapmasıyla birlikte, dikkat edilirse bir taraftan Amerika, bir taraftan Rusya Türkiye ile birlikte fotoğraf verme derdine düştüler. İşte bu arada gerek Rakka'ya gerekse Musul'a giden yolların üzerinde en kritik ve kavşak noktada bulunan yer Halep'tir. Şu anda Halep'te bir taraftan DAEŞ'in, bir taraftan rejim ve Rusya'nın, diğer taraftan da Amerika'nın bir hakim olma, dominant olma. Çünkü siz Halep'i kontrol edebiliyorsanız o coğrafyada birçok yere artık yakınsınız demektir. Adeta yolların bir düğüm noktası üzerinde bulunuyor. Bu nedenle de ne zamanki barışa bir adım yaklaşılmış olsa en büyük sancıyı, ızdırabı çeken o Halep'in o Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde kalan bölgeler oluyor. Bir insanlık dramı adeta yaşanıyor orada.
Maalesef yani bu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin de dillendirdiği, yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalarda da Rusya temsilcisinin ifade ettiği, artık Suriye'de siyasi bir çözümün mümkün olmadığı yönünde ortak bir kanaat dillendirilmeye başlandı. Buna Hizbullah lideri de dahil bu hafta içerisindeki verdiği demeçlerde, yani çözümün sahadaki pozisyonun belirleyeceği ifade ediliyor. Rusya'nın daha dominant bir rol üstlendiği açık. Bunu da şeyle ilgilendiriliyorlar, Amerika'nın Suriye'deki etkisizliğine ile izah ediliyor. Gerçekten de Amerika, Obama'nın son açıklamaları var. Askeri anlamdaki bir herhangi bir hamleleri olmayacağı, Suriye yeni asker, ABD askeri gönderilmeyeceği ifade ediliyor. Gerçekten de siyasi anlamda bir çözüm tamamen ortadan kalkmış mıdır sizce de?
Şimdi Suriye'de ve Orta Doğu coğrafyasında zemin çok kaygandır. Yani bir hafta, bir ay içerisinde hiç olmaz denilen şeylerin bir anda oluverdiği görülür. Savaşlarında, barışlarında. Ancak şu anki resme baktığımızda, az önce ifade ettiğiniz gibi masa başında değil de hani zafer süngünün ucunda misali, sahada kim bileği daha güçlüyse onun sözünün geçtiği bir ortama doğru gidiliyor. Ve Türkiye'nin bu kara harekatıyla birlikte de masa başındaki veyahut da dünya konjonktüründeki prestiji de arttı, söz hakkı da arttı. Çünkü havadan bombalayarak Suriye'de bir mesafe veyahut da Irak'ta bir mesafe kat edilemeyeceğini, Musul'dan veya Rakka'dan veya DAEŞ'in kontrol ettiği coğrafyalardan bunları hava operasyonuna çıkaramayacaklarını gördüler. Ancak PYD, PKK gibi terör unsurlarıyla da bu işi yapamayacaklarını görüyorlar. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin yardımına ihtiyaç var. İşte Türkiye bu konuda biraz temkinli hareket ediyor ve doğru olanı yapıyor. Çünkü Halep'e bir operasyon yapmak, Rakka'ya veya Musul'a bir operasyon yapmak Türkiye'nin bugünkü konumuyla çok risklidir. Ancak evet, siz Amerika'yı veya müttefiklerini yahut da Rusya'yı, İran'ı, yani bu iki bloktan bir tanesi yanınıza alarak ve onlarla belli bir takım uçuşa yasak bölge ilan ettirerek vesaire ancak bunu yapabilirsiniz. Bu nedenle de birileri işte Türkiye'ye diyorlar ki işte Türk askeri Halep'ten girer, Rakka'dan, Musul'dan çıkar vesaire. Bu işler o kadar da kolay söylendiği değil, kadar kolay değil. Çünkü karşınızda sadece o arazideki terör unsurları olmuyor. Evet. Çünkü dünyanın bütün istihbarat örgütleri orada ve size zayiat verdirmek için, sizi orada batağa çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ve sınırdan uzaklaştıkça da durumunuz şey olacak. Yani benim bu konuda bir şey daha belirteyim. Eğer Rakka'ya bir harekat olacaksa, ki Suriye'deki başkentidir, ben Cerablus'tan sonra Münbiç'in ve Elbab'ın bir şekilde IŞİD'den temizleneceği konusunda şüphem yok. Ancak Rakka operasyonu olacaksa, Türkiye'de bu operasyonun içerisinde olacaksa, bizim Akçakale Tel Abyad üzerinden gidilmesi gerekiyor. Yani bu Fırat'ın batısından değil. Aslında Cezire, Kobani ve Afrin kantonları, bu Cezire ile Kobani kantonu arasında kalan bu Akçakale, Urfa'nın Akçakale ilçesi tamamen Arap nüfustan oluşuyor. Hı hı. Hemen onun güneyindeki hiç Kürt nüfusun yaşamadığı Tel Abyad bölgesi de bugün PYD'nin elinde. O koridor üzerinden Türkiye giderse ve müttefiklerini de yanına alırsa ancak bir Rakka operasyonu düşünülebilir. Aksi takdirde Türkiye için çok risklidir ve getirisinden çok götürüsü olacak bir operasyondur bu.
Şimdi bu Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin uluslararası toplumun, en azından oraya müdahil olan ülkelerin çok fazla itiraz etmediği, hatta bu anlamda DAEŞ'e yönelik gösterilen savaşta, mücadelede ki başarının altı çizilerek Türkiye övgüyle bahsedilirken, Azez Cerablus hattının bu anlamda IŞİD'den temizlenmesi, diğer koalisyon ortaklarının da katıldığı, desteklediği bir şey olduğu için itirazların olmadığı ve övgüyle bahsedildiği, ama bu derinlik aşağılara indikçe problem çıkacağı ifade ediliyor. Bu anlamda Rusya'nın da Esed yönetiminin de daha çok ses çıkartacağı, evet, İran'ın itirazlarını çoğaltacağı dillendiriliyor. Bu hafta, hatta bugün haberlere düşen bir gelişme var. Esed rejiminin, Türkiye'nin de gündeminde olan Elbab'a yönelik operasyonun öncesi Esed güçlerinin de Elbab'a yöneldiği, hatta onların işte seçkin birliklerinin bir hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda yani Türkiye'nin karşılaşabileceği, Rusya'yı karşısına alabileceği gelişmeler neler olabilir?
Şimdi bu Elbab'a rejim birliklerinin yönelmesini şöyle okumak gerekiyor. Türkiye başlangıçtan itibaren diyor ki sınırdan itibaren 40-45 kilometre derinliğe kadar bir güvenlikli bölge oluşturma ve bu konuda da dünya kamuoyunda uçuşa yasak bölge, yani hava sahasında güvenlik altına alma çabasında. Bir taraftan diplomasiyle bunu yapmaya çalışıyor, arazide de askeri olarak Özgür Suriye ordusunun önünü açıyor. Rejim arkasına Rusya'yı ve İran alarak Elbab'a doğru bir sarkarak Türkiye'ye diyor ki yani artık çok fazla güneye doğru gelme. Geldiğiniz zaman iş biraz daha karışır. Hı hı. Bu nedenle sahayı boş bırakmamaya çalışıyor. Ama Türkiye geri çekilmiş olsa Elbab'a hareket yapacağı falan da yok zaten şeyin, evet, rejimin. Hı hı. Yani oradaki hamle şu, yani çok fazla güneye doğru sarkma. Hı hı. Burada bizimle karşılaşırsın. Suriye'yi, İran'ı, Rusya'yı karşına alırsın mesajıdır o. İşte bu çizgi nereden, bu sınır nereden çizilecek? Az önce bahsettiniz ya, yani Türkiye güneye doğru bir güvenlikli bölge oluşturmaya çalışıyor. Ama dünyanın işte gerek Amerika ve Batı dünyası, gerek Rusya ve onun etrafındaki rejim ve İran, Türkiye'nin bu güvenlikli bölge sınırının nerede durması konusunda hemfikirler. O ancak sahada bam teline dokunduğu zaman ortaya çıkıyor.
Yani bu anlamda ön alınma gibi bir durum, evet, söz konusu.
Kesinlikle Halep'e Türkiye'nin girmesini istemezler. Onu kesinlikle söyleyelim.
Kesinlikle, evet. Şimdi bu noktada Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten de bıçak sırtı bir ilişki. Bir tarafta ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor ama bir tarafta işte Rusya'nın Halep'te yaptığı bir katliam var.
Evet.
Öte yandan işte bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın bir açıklaması var. Türkiye Suriye konusundaki işbirliğinin yapıcı olduğunu ifade ediyor. Yine Kerry Atfen Türkiye ile Rusya'nın Suriye bağlamında bir işbirliği yapma noktasında na doğru gittiği şeklinde açıklamaları var. Rusya-Türkiye ilişkileri, yani Suriye bağlamında nereye doğru evrilir sizce? Yani kesişme ve çatışma noktalarımız hangileri olur?
Şimdi Suriye konusunda öyle hassas bir dengede ilerliyoruz ki Türkiye diyor ki rejim hemen görevi bırakmalı, geçiş sürecinde mevcut Esed olmamalı diyor. Rusya ise rejimden çok daha fazla rahatsız değil, hatta devamından yana. bu noktada birbirini zıttılar. Ancak Türkiye'nin bu uçak krizinden sonra Rusya ile yakınlaşmasında en önemli gerekçelerden bir tanesi Amerika'nın planını görmüş olması. Çünkü Amerika bölgede çok sayıda küçük minnacık devletçikler oluşturmak istiyor. Çok uluslu firmaların ve uluslararası kapitalizmin hedefi, bugün dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 190 küsur ülke varsa bunun 500 tane olmasını istiyorlar. 1000 tane olmasını istiyorlar. Birbirine muhtaç, küçük, yönetilebilir devletçiklerin olmasını istiyorlar ve Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da bu harita denemelerini yapıyorlar. Hatta bunu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a da dayatmaya çalışıyorlar. Bunu gören Türkiye Rusya ile birlikte ortak bir payda yakaladı. O da Suriye'nin toprak bütünlüğü. Yani hakikaten Türkiye'de, Rusya'da, Suriye'de rejimin her ne olacağı konusunda anlaşamasalar da bu savaşın neticesinde toplu bir Suriye istiyorlar. Ancak savaşın bitmesini Türkiye canı gönülden isterken Rusya o kadar istekli değil. Çünkü savaş bittiğinde Rusya'dan özellikle Dağıstan, Çeçenistan, Kuzey Kafkasya bölgesinden buraya gelen savaşçılar vardır. Bu savaşçılar çok enteresandır. Bir taraftan DAEŞ'in içerisinde Rus kökenli savaşçılar olduğu gibi bir taraftan da bu El-Kaide'nin uzantısı örgütler var Suriye içerisinde, muhalif gruplar içerisinde. Onlarda da var. Yani evet. Rusya'dan gelip de her iki cephede de savaşan ve bu konuda Rusya'ya döndüğünde Putin'in başını ağrıtacak gruplar bunlar. Hı-hı. İşte bunu da düşündükçe savaşın bitmesini istemiyor.
Evet.
İsrail istemiyor. Bu savaş biterse tehdidin kendine yöneleceğini. Yani bu savaş niye bitmiyor diye sorusunun cevabını, yani Rusya'nın, İsrail'in, Amerika'nın ve dünyanın o büyük ana politikayı belirleyenlerin çıkarına olması ve yakılan, yıkılan yerlerin İslam coğrafyası olması, ölenin de Müslüman olması, bu savaşın sürebildiği kadar evet. devamını istiyorlar.
Tabii Rusya'nın Esed konusundaki tutumu, özellikle sahadaki Esed rejiminin elinin birazcık daha güçlenmesinden sonra Esed'in kalması konusundaki ısrarını çoğalmasına da neden evet. oluyor açıkçası. Evet. Onu da vurgulamak gerekiyor. Araya gitmeden önce Musul'u da konuşalım. 5-6 dakikamız kaldı zannedersem. Evet, Rakka ve Suriye'deki Elbap konuşuluyor. Operasyon ne zaman olacağı değerlendiriliyor ama önceliğin Musul operasyona verilmesi yönünde bir kanaat dillendiriliyor. Türkiye Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi operasyonuna tarihi sorumluluğu ve Türkmen dayanışması çerçevesinde katılmak istediğinin altı çiziliyor yine. DAEŞ'i Musul'dan sökecek harekata katılmak için Şii milislerin kente girmemelerini talep ediyor. Bu noktada Ankara'nın bir hassasiyetin altı çiziliyor. Ama öte yandan Başika krizi sonrasında Irak yönetimi Türkiye'nin buradaki Musul operasyonuna müdahil olmasına karşı çıkıyor. Ülkesindeki terör grupları emperyalist varlığından rahatsız olmayan Irak Başbakanı İbadi, Türk askerlerinin Musul operasyonunda yer alması konusunda kesinlikle uzlaşı olmasını istemediklerini açıkladı. Ne dersiniz, Musul'da nasıl bir tablo bekliyor bizi bu gelişmeler çerçevesinde?
Şimdi Musul'un sosyolojik yapısını, oradaki insanların duygu dünyasını bilmeden sadece silah gücüyle bu işi çözmeye çalışmak sadece ve sadece kaosun, kargaşanın biraz daha katmerlenerek artması demektir. Şimdi Musul'da yaşayan insanların kahir ekseriyeti, Osmanlı istatistiklerine bile baktığımızda Musul vilayetinde, Musul şehrinde Araplar, Sünni Araplar, Kerkük, Telafer bölgesinde Türkmenler, Süleymaniye, Erbil, Dahok gibi dağlık coğrafyada da Kürtler yoğunluktadır. Bu Osmanlı'dan günümüze nüfus istatistiklerinde. Saddam döneminde bir takım nüfus yer değiştirmeleri olsa da bu gerçek değişmiyor. Bir, Musul'dakiler Sünni Araplar. İki, burada Halid-i Bağdadilerin, Tahal Hakkarilerin, Tahal Haririlerin, yani Nakşibendi silsilesinin en köklü kurumlarının, simalarının yaşadığı bir bölgedir. Burası bu yönüyle baktığımızda DAEŞ'le hiçbir de kan uyuşmazlığı olabilecek bir yer değildir. Peki Musul'da yaşayan bir Sünni Arap olarak kendinizi bir empati yapıp düşünün. Bir tarafta Amerika gelmiş, Sünni Arapların yönettiği bir Irak'tan Saddam'ı devirmiş ve ülkenin bütün kamu bürokrasisinden ve Sünnilere ekonomik yıkamış. Kaynaklarından Sünnileri adeta söküp atmış. Hı hı. Ve Maliki'nin tamamen Şii dayatmacılığıyla birlikte bakıyor ki bir de Şiiler bunlara hayat hakkı tanımıyor. Şimdi bir tarafta Amerika'nın zulmü, diğer tarafta rejimin yani mevcut Bağdat'taki Şii rejimin zulmü
ve onların üzerine saldığı
onların üzerine
Şii milislerin
denize
zulmü.
Süren denize düşen yılana sarılır misali Daesh'e kapılarını açmışlar. Onların da karanlık yüzünü gördüler. Peki siz koskoca bir şehri bu durumda nasıl Daesh'ten temizleyeceksiniz? İşte orada Sünni aşiret reisleriyle görüşüldüğünde perde gerisinde bunu istihbarat örgütleri çok güzel yaparlar. Deniyor ki Türk askeri gelirse, Türk devleti bize güvence verirse biz Daesh'i buradan çok rahat atarız. Yani ne Irak merkezi ordusuna ihtiyacımız var, ne Amerika'nın o 25 ülkeden oluşan koalisyonuna, ne de başka bir şeye. Yani bizzat Musul halkı, oradaki aşiretlerin, oradaki Daesh oradan atma yeteneği ve becerisi var.
Tabii burada sorun karşı taraf tarafından, özellikle Irak yönetimi tarafından Daesh'in oradan temizlenmesi olarak görülmüyor sadece.
Evet, şimdi
Daesh'in temizlendikten sonra ortaya çıkacak.
Sonra Musul'u kim yönetecek? Yani Musul halkı ve oradaki aşiretler diyor ki Daesh gittikten sonra buraya Haçlı Şabi kuvvetleri gelecek, bize Şia denetimine gireceksek diyor, hiç gerek yok. Hı hı. Artı işte Barzani'nin peşmergeleri gelip buradan Sünni Arapları kovup, orada da öyle bir tehlike var. Çünkü dağlık sahalarda bir Kürt nüfus yoğunluğu var. Şimdi orada bir mezhepçilik yok. O Kürt bölgesiyle ilgili tehdit Musul'daki Sünni Araplar için kendini yerlerinden, yurtlarından gönderip oraya demografik yapıyı değiştirme. Hı hı. Güneydeki rejimle ilgili tehditleri ise adeta hayat hakkı tanımamaları. Hı. Bu durumda Amerika'ya güvenemiyorlar, Rusya'ya güvenemiyorlar, İran'a güvenemiyorlar. Yegane garantör olarak Türkiye'yi görüyorlar. Hı. Eğer Amerika Daesh'ten kurtulmayı gerçekten istiyorsa, orada bir kara harekatıyla temizlemek istiyorsa, Türkiye'nin oradaki insanlara bir takım güvenceler vermesi gerekiyor. İşte bu güvenceler de uluslararası hukukla olur. Nasıl ki çekiç güç, uçuşa yasak bölge ilan edildi, orada bir özel Kürt yönetimi oluşturulduysa, Musul'daki Araplara da Amerika'nın ve dünyadaki belli güçlerin işte sizi Türkiye'nin korumasına ve himayesine veriyoruz dediklerinde, Daesh orada çok kısa sürede ve nasıl ki bir kurşun atmadan Musul'u ele geçirdi, aynı şekilde de çok fazla kan dökülmeden Daesh'ten Musul temizlenebilir. Ancak halkın Daesh sonrası güvenebileceği, dayanabileceği bir Türkiye gibi bir ülkenin var olması gerekiyor orada. Türkiye'siz de Musul harekatını yapamazlar. Yapsalar da kan gövdeyi götürür, bir sonuç alamazlar.
Evet, yani manzara ne yazık ki o kadar şey değil, dediğiniz gibi net, ama bu uzlaşının sağlanabilmesi çok kolay gözükmüyor. Artı eksi kutupları neredeyse oradaki uzlaşıyı zorlaştırıyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, program partnerimiz Halil Kurtbey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup analiz etmeye çalışıyoruz. Birinci bölümümüzde Fırat Kalkanı operasyonunu, Rakka ve Musul harekatına ilişkin uluslararası toplumun konuştuğu harekatı değerlendirmeye çalışmıştık. İkinci bölümümüzde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'in Türkiye hakkındaki not düşürme kararını birazcık değerlendirmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere Moody's yetkilileri geçen hafta yaptığı açıklamada 15 Temmuz'daki darbe girişiminin şoklarını atlattığını ve Türkiye ile ilgili değerlendirmenin Ekim ayında yapılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın daha üzerinden birkaç gün geçmeden bu sefer Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı Moody's yetkilileri. Türkiye şoku atlattı açıklamasını yapıp iki gün sonra not indirmesi pek çok ekonomiste ve çevreye göre bir manipülasyon olarak görülüp değerlendirildi. Türkiye'ye yönelik saldırılarının bir devamı olarak okundu açıkçası. Yeni darbe girişimini ekonomi cephesine denetleyecek şekilde bir kanaat dillendirildi. Siyasi ve ekonomistler tarafından 15 Temmuz darbe girişimiyle terör saldırıyla yıkamadıkları Türkiye'yi not indirimiyle sıkıştırmaya çalışmak diye yorumlandı bu not indirimi. Evet hocam, Moody's Erdoğan'ın Obama görüşmesi akşamı bir anlamda not artırmıştı. Erdoğan Obama görüşmesinin ardından not indirmesine dikkat çekiliyor. Bu anlamda ekonomik kriterlere göre değil, siyasi bir manipülasyon olarak görülüyor Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesi.
Şöyle, birkaç gün önce Türkiye'de ekonominin iyi gittiğini, darbe sonrası beklenen dalgalanmaların kısa sürede toparlanmayla sonuçlandığını ve Türk ekonomisiyle ilgili iyimser beyanatlar veren bir derecelendirme kuruluşu, birkaç gün sonra neden böyle çark etti denilirse, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın orada başta Rothschild'ler, Rockefeller aileleri olmak üzere dünyanın önde gelen büyük zengin finans çevrelerine karşı işte kısaca dünyanın beşten büyük olduğunu, kendilerinin bu finans kapitalizmini sürdürülebilir olmadığını, dünyadaki yoksulluktan, mültecilerin dramından ve zengin ülkelerin bunlara kulaklarını tıkadığından ve bunların bir gün gelip kendilerini de vuracağına dair bugüne kadar hiç kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri onların yüzüne karşı söylemesi adeta o dünyanın ağababalarını kızdırmıştı. Ertesi günde onların elinde olan, kolayca manipüle edilebilen bu kurumlar vasıtasıyla Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalışıldı. Zaten Türkiye'deki bütün yetkililer, aklı selim ekonomistler bunun çok da etkili olmayacağını söylediler ve nitekim de etkili olmadı. Böylece şunu görüyoruz ki işte Fitch olsun, Standard & Poor's olsun, Moody's olsun, bunların tıpkı bizim bu dershaneler vardı birkaç yıl öncesine kadar. İşte birine gidiyorsun, bir fiyat teklifi veriyordu. Öbür sokağın başındaki o üçü veriyorsa, o üçe diyorsa ben iki buçağa kaydederim diyordu. Bunlar da kim parayı verirse, kim biraz daha
fazla verirse
onu söylediğini raporunu çıkarıyor. Dolayısıyla çok ciddiye alınmayacak bir şeydir. Türkiye'ye düşen şudur. İstanbul bir finans merkezi oluyor. Bütün Orta Doğu coğrafyası ve İslam dünyası Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Bunu bir fırsata dönüştürüp bir kredi derecelendirme kuruluşunu bizim kendi coğrafyamızda, mesela Çin bunu yaptı, kızdı bunlara, rest çekti. Kendi kredi derecelendirme kurulunu oluşturdu. Türkiye'de bunu bir fırsat bilip inşallah böyle bir objektif kriterlere dayanan, yani sadece kendi ülkemizdeki değil, çevre interlandığımızda ve gönül coğrafyamızdaki bütün ülkeleri de içerisine alan böyle bir organizasyona gitmesi iyi olur diye düşünüyorum. Bazen şer görünen şeylerin arkasından hayır çıkabilir.
Evet, yani yine bu anlamda belki not edilebileceğimiz bir anekdotu da aktaralım. Dünya çapında yaklaşık 150'den fazla derecelendirme kuruluşu olduğu söyleniyor ama Moody's, Standard & Poor's ve Fitch'ten birinin yanına çekmek zorunda olduğu ifade ediliyor yatırım yapacak firmaların. Ama bugün bakanın bir açıklaması vardı, Mehmet Şimşek'in çok da etkili olmadığını ifade etti. Bu tür kuruluşların, kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapacak uluslararası firmaların çok da fazla bunu kayda almadığının altını çizdi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü muhtarlar konuşmasında açıklaması vardı. Bunlar parayı veren ve göre raporlar hazırlandığı şeklinde ifade edildi. Dilerseniz diğer bir önemli gelişmeye geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Suud arasındaki savaş açıkçası derinleşiyor. Malum Suudi Arabistan'ı 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutma yolunu açan tasarı Obama'nın vetosuna rağmen Temsilciler Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Riyad tasarı yasalaşırsa ABD'deki tüm varlıklarını satacağını açıklamıştı. Yine Başkan Obama'nın geçen hafta veto ederek geri gönderdiği ve Suudi Arabistan'ın dolaylı olarak dava açmasının imkanı sağlayan yasa tasarısı yaklaşık Temsilciler Meclisi'nde 3-2 çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde de 77 red oyuna karşı 308 kabul oyuyla, yani çok güçlü bir farkla yeniden kabul edildi. Şimdi bu terörizmin sponsorluğuna karşı adalet yasası diye de tanımlanıyor. Obama'nın ikinci kez veto etme hakkı bulmadığı için yasa ABD Kongresi'nden geçerek yasallaşmış oldu. Şimdi buna ilişkin Arap basınından şöyle bir baktım. Gerçekten de ciddi riskler ifade ediliyor Suudi Arabistan yönetimi için. 11 Eylül mağdurlarının zararlarını tazmin etmek için Suud petrollerinin onlarca yıl ABD elinde rehin kılınabileceği ifade ediliyor ki bu miktarın, yani tazmin edilecek miktarın 3.3 trilyon dolara bulacağı ifade ediliyor. Yine bu bağlamda Amerika'nın Suriye'de, Libya'da ve Yemen'de Suudi Arabistan'a oyuna getirdiği ifade ediliyor. Yine Suud Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suud yatırımlarını çekebiliriz tarzındaki tehditvari açıklamalarının, hakeza Veliaht Prensin Muhammed Bin Selman'ın ABD ziyaretlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni silah alımları konusundaki taahhütlerine rağmen bu yasanın çıkmasına ilişkin Washington'daki bir iradenin Suud yönetimine karşı kılıcı çektiği ve o kılıcı tekrardan kınına sokmak gibi bir iradenin olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan için zor günlerin kapıda olduğunun altı çiziliyor Arap medyasındaki yapılan analizlerde. Nasıl görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Suud konusundaki bu ısrarcı tutumu, Obama'nın işte vetosuna rağmen hangi irade Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırmak istiyor ve neden köşeye sıkıştırmak istiyor?
Olaya şöyle bakabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri halen dünyanın en büyük üretim gücü olan ülkelerinden biri. Ama ne yazık ki ürettiğinden kat kat fazlasını da tüketen bir ülke. Yani Amerika 10 yıllardır ürettiğinden çok fazlasını tüketiyor ve bunu borçlanarak yapıyor. Ve karşılıksız dolar basma yetkisi de var. Ancak son zamanlarda açık o kadar büyüdü ki artık en yakın dostlarına tabiri caizse haraç kesmeye başladı. Bunlardan biri geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız Volkswagen firmasıyla ilgili olan Alman firmasına. Hemen Deutsche Bank'ın şu anda batırılma hikayesi yine bu tazminatlarla ilgili. Şimdi Suudi Arabistan'a bir ceza kesilmeye çalışılıyor ki yani Amerika'daki o devasa açıkları kapatma yoluyla. Ama Amerika bir taraftan da İşte başta söylediğimiz gibi yani dünyanın %20 üretimini yapıp üçte birlikte tüketimini yapınca bu açığı kapatmak için sağa sola açgözlüce saldırıyor. Ancak şunu unutmayalım, Filipinler mesela Uzak Doğu'da Amerika'nın 100 yıldır en yakın müttefikidir ve Filipinler artık Amerika'nın askeri birliğinden ayrıldığını, Asya Pasifik Birliği'nin içerisine girdiğini dedi ve adeta Amerika'ya rest çekti. Orta Doğu coğrafyasında İsrail'i bir kenara bırakacak olursak Amerika'nın en yakın iki müttefiki biri Suudi Arabistan biri Türkiye'dir. Yani gerçekten müttefiktir bunlar ve Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın Amerika'ya olan bakışı samimiydi. Fakat o büyük ortak olayı sulandırdı ve adeta ortağına ihanet etti. Evet. Mesela Suudi Arabistan'a bunları yaparken
bıçaklanan bir Suudi Arabistan.
Şimdi terörü destekleyen ülke diye Suudi Arabistan'a ceza kesmeye hazırlanan Amerika bizzat Kandil'de işte bu PKK'yı, PYD'yi besleyen bir güçtür. Acaba Somali'deki Eşşebab'ı veyahut da Nijerya'daki Boko Haram'ı, dünyadaki bilinen bilinmeyen bütün terör örgütlerini finanse edenlerin de batılı çok uluslu firmalar olduğunu herkes biliyor artık. Bu nedenle bir taraftan dünyanın en büyük terörün finansörü olacaksınız. Diğer taraftan da gözünüzü kestirdiğiniz birazcık elinde parası olan ülkelere de adeta haraç keseceksiniz. İşte bunun üzerine de Suudi Arabistan Amerika'daki fonlarını aslında uzun süredir bu Kral Selman'ın iktidara gelmesinden beri, Kral Abdullah'ın vefatından bugüne kadar o da Türkiye için bir şans oldu. Malezya ve Türkiye'deki fonlara aktarılıyor. Amerika'dan para çıkışı söz konusudur.
Belki yoksa bu hızlanabilir çünkü aksi takdirde oradaki Suud finansının dondurulması gibi bir tehlike söz konusu.
Ancak bu iki ucu keskin bir bıçaktır. Yani siz kafanıza estikçe birilerinin mal varlığını dondurmaya başlarsanız artık birileri de size para yatırmamaya başlar. Yani bir bankanın en büyük özelliği güvenilir olmasıdır. Eğer siz bankaya yatırdığınız parayı istediğiniz zaman çekemiyorsanız evinizde kasada saklarsınız ve parayı bankaya yatırmazsınız. Şimdi Amerika özgürlükler ülkesiydi. Amerika en çok değer verdiği şey sermayenin, kapitalin korunmasıydı. Siz en yakın müttefikinize bunu yaparsanız gelecekte sadece Arap dünyasından değil, dünyanın Avrupa'dan, Amerika'dan ve uzak Asya'dan hiç kimse artık Amerika'ya yatırım yapmaya cüret ve cesaret edemez. Evet. Çünkü çok sudan bahanelerle, yani Suudi Arabistanlı gençler buna katılmışsa yakalarsınız, cezasını verirsiniz. Zaten o insanlar ölmüştür. Ailelerine tanzim ettirirsiniz. Yani evet. Bir ülkenin bütün mal varlıkları üzerinden hesap yapamazsınız.
Şimdi bugün itibariyle ve bugün yarın devam edecek bir ziyaret söz konusu Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye. Suud Prensi Abdülaziz'in Türkiye'ye gelmesi
hayra alamet şeyler.
Evet, bundan sonra o Amerika'dan Türkiye'ye bir finans akışını beklemek mümkün açıkçası. Tabii Suudi Arabistan'ın da ekonomik anlamda ciddi sıkıntı yaşadığını ifade etmek gerekiyor. Geçen yıl 98 milyar dolar açıklanan bütçe açığının bu yıl 87 milyar olması bekleniyormuş. Bu kemer sıkma politikasını daha da derinleştirmişler.
O biraz da şundan kaynaklanıyor. Yani petrol fiyatlarının hep 100 doların üzerinde seyrettiği bir dünyada ona göre yatırımlar yaptılar. Ona göre açıldılar. Şimdi petrol fiyatları da 50 doların altına düşünce hesaplar tutmadı. Hı. Yani eğer hesabını kitabını düzgün yapsaydı bu açığı vermezdi Suudi Arabistan.
Evet. Hatta Suda Prens'in Türkiye'ye geldiğinde ifade edelim gelecek diyorduk ama başkan bir nevi yardım gelmiş durumda.
Ve bundan sonra Türkiye'de borsada ve piyasada para konusunda herhangi bir sıkıntının olmayacağı konusunda da iyimser düşünebiliriz. Çünkü Körfez'deki fonların önemli bir kısmında İstanbul piyasasına gireceği buradan söylenebilir.
Evet, şimdi bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de kimi haber siteleri de size iyi haber verelim diye duyurdu. Shimon Peres hayatını kaybetti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Davos'taki One Minute çıkışıyla tepki gösterdiği prensin mirası gerçekten de kan ve gözyaşıdan ibaret. Bunu altını çizmek gerekir. Hamas yine eski İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in uluslararası yasalara göre yargılanmadan hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek tepkisini koymuştu Shimon Peres'in ölümü ardından. 66 yıllık siyasi geçmişi bulunan Peres başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri sırasında Lübnan ve Filistin'de yapılan katliamların en önemli sorumlularından biri olarak görülüyor. Yine Independent gazetesi Ortadoğu muhabiri Robert Fix'in bir yorumu var. Shimon Peres'in ölümü üzerine bir yazı kaleme almış. Yazısında dünya Shimon Peres'in ölüm haberini duyduğunda barış elçisi diye bağırdı. Ama ben Peres'in öldüğünü duyduğumda kan, ateş ve katliamı düşündüm diyerek tepkisini koymuş. Evet, hesap vakti geldi zannedersem Sayın Hocam Shimon Peres'in hayattan kopuşunun ardından.
Şimdi siz bir İsrail'in devlet başkanı için barış elçisi diyorsanız işte dünyanın geldiği son noktayı gösteriyor. Çünkü İsrail devletinin kuruluşundan bugüne kadar devlet başkanı olan işte Ben Gurion'dan Ariel Sharon'a, Shimon Peres'den diğerlerine hepsi başlangıçta köy basan, kadın çocuk ayırt etmeksizin katliamlar yapan eli kanlı teröristler. Daha sonra İsrail devleti kurulduktan sonra bunların kimi bakan oldu, kimi başbakan oldu, kimi cumhurbaşkanı oldu. Ve ondan sonra da Lübnan başta olmak üzere çevresindeki ülkelerde bu katliamlarına devam ettiler. Ancak dünyadaki kitle iletişim araçları bunların elinde olduğu için yaptıkları hadise şu, sanki dünyadaki barış elçisiymiş gibi gösteriyorlar. Yani örnek olsun diye sevgili izleyicilerimize bir olayı, anekdotu anlatmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere karşı o kadar çok aşağılayıcı ifadeler kullanılıyor ki onlar kanalizasyonlarda saklanmak zorunda kalıyorlar. Onlara da lağım faresi ifadesini kullanıyorlar. Yani Yahudiler için fare ifadesi kullanılıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında o medya vasıtasıyla Yahudi iş adamlar diyor ki dünyada öyle bir algı oluşturacağız ki diyor hiç kimse fareyi kötümseyemeyecek diyor ve Tom Jerry serisi çıkarıyorlar. Evet. Bütün kediler ahmak, fareler akıllı. Hı hı. Ve bilgisayar yapıyorlar, mouse diyorlar, fare. Hı hı. Dolayısıyla bakın yeni nesilde fareye karşı hep böyle cici
sempati var.
Sempati var. İşte bugün vefat ettiğini söylediğiniz barış elçisi de o eski farenin yeni versiyonudur. Yani işte medyanın bir şeyi nasıl allayıp pullayıp bize evet. Özellikle yeni nesle cici gösterdiğini güzel bir örneğidir diye düşünüyorum bu anlamda.
Tabii bu da Yahudi çevrelerinin medyadaki etkinliğini göstermesi açısından da önemli. Şimdi Amerika seçimlerine de kısaca değinelim kalan vakitlerimizde. Donald Trump ile Hillary Clinton'ın TV programında karşı karşıya gelmesi uluslararası medyada çokça gündeme taşındı. Ama bugün Fahrettin Altun'un ilginç bir makalesi vardı. ABD için endişeliyim diye ironi yapıyor açıkçası. Hani Avrupalılar Türkiye'ye ilişkin endişelerini dillendiriyor ya, o anlamda bir ironi. ABD'deki derin devlet yapılanmasına dikkat çekiyor özetle Fahrettin Altun. Yani orada sol liberal ideolojik çizgide duran bazı yazarlar için derin devlet bir eleştiri konusu olduğunu, ancak ABD'deki derin devleti talep eden bir kitlenin de olduğuna vurgu yapıyor. Bunun en önemli nedeni olarak da yaklaşan başkanlık seçimleri olduğunu ifade ediyor. Hillary Clinton'ın da Donald Trump'ın da yönetilmesini istemeyen, daha doğrusu yönetemeyeceğini söyleyen bir kitle olduğunu ve onların umudunun da derin devlet olduğunu ileri sürüyor. Bu anlamda çok açıklamada bulunmuyor ama bu derin devlete ilişkin sizin öngörünüz kimlerdir, hangi çevrelerdir?
Şimdi Amerika'daki seçimler o kadar göstermeliktir ki, yanılmıyorsam salı günü falan yapılıyor. Yani pazar günde değil. Katılım da hiçbir zaman %50'yi bulmuyor. Yani %40-45 bir katılım olduğu zaman Allah bereket versin, iyi diyorlar. Peki neden Amerikan halkının bu seçimlere ilgisi bu kadar değil de Türkiye'de %85-90'lara varan bir katılım varken burada yarısı kadar? Çünkü yazı gelse de tura gelse de, yani Trump kazansa da Clinton kazansa da Beyaz Saray'a oturan kişinin aslında çok az şeyi etkileyebildiğini, daha geniş bir alanın o derin devlet dediğimiz o yapının elinde olduğunu, işte bu yapı ya da şöyle birkaç grupta ele alıp inceleyebiliriz. Silah şirketleri, yani petrol şirketleri ve finans çevreleri diye gruplandıracak olursak, yani bir, dünyada bütün küresel sermayeyi elinde tutan gruplar var. İşte bunların uzantısı diyelim ki bankalar var, uluslararası bankalar ve bunlar istedikleri yerde operasyonlar yapıyor. İşte Soros adını çok duyuyoruz. Bir diğer konu, dünyada savaşlar kendiliğinden çıkmıyor. Yani önce birileri gidiyor orayı karıştırıyor, arkasından savaş çıkıyor, sonra silah şirketleri buraya ürün satıyorlar. Bir diğer de petrol şirketi. Yani bugün Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi gibi görülse de o bütün sondaj makinalarını veyahut da uluslararası o yedi kız kardeş dediğimiz Shell'den British Petrol'e, Total'dan Aramco'ya kadar bütün petrol şirketleri yine çok uluslu ların elinde. İşte derin deyince bunlara bakmamız gerekiyor. Karar vericiler bunlar. Diğerleri adeta bir memur konumundadır diye düşünüyorum ben Amerika'da.
Evet, bekleyip göreceğiz. Evet kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ayrıca yeni bir duyuruyu da sizinle paylaşmak isteriz. Bundan sonraki dünya gündemi programımız daha farklı bir formatla karşınızda olacak. Yine Halil hocamın da farklı formatta dünyanın gündemini bir şekilde gündemimize taşıyan mahiyette programlarla yeni yayın döneminizde karşınızda olacağız inşallah. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Esen
hayırlı
kalın
akşamlar
efendim.
Esen kalın.